Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Günlerden cuma ve cuma öğleden sonra programımı dinlemektesiniz. İnşallah yaklaşık bir saatlik zamanı sizlerle birlikte geçireceğiz. Her zaman olduğu gibi ben Vedat Ahmet sizlerle dini konularda ki bazı bilgileri paylaşacağım, bazı fikirleri ortaya koyacağım, koymaya çalışacağım ve özellikle güncel konulara bir Müslüman olarak nasıl bakıyoruz, nasıl bakmamız gerekiyor, yaklaşımımız nasıl olmalı, bu konuları ele almaya çalışacağız. Ama öncelikle o konuya girmeden önce bugün Aşure, yani Muharrem ayının 10'u, onun için Aşure günümüzü öncelikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aşure'nin anlamıyla, Aşure günüyle, Muharrem ayıyla ilgili birkaç sözü programımızın son kısmında sizlerle paylaşacağım. Ama ondan önce bu hafta açılmış olan okullarımızı, çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi konuşmaya çalışacağız. Eğitimin üzerine biraz duracağız. Değerli dinleyiciler, bu hafta güzel bir haftayı idrak ediyoruz. Güzel bir hafta geçiriyoruz. Çünkü eğitim yılının başlangıcını yaşamaktayız. Her başlangıç insanda güzel duyguların doğmasına sebep oluyor. Ama bu özellikle eğitim yılının açılmasıysa, açılmasından doğan bir güzellik, mutluluk ve sevinç ise, gelecek nesilleri inşa etmek için atılan ciddi bir adımın sonucunda gelen bir güzellikse, onun ayrı bir yeri oluyor hayatımızda. Bu sene okullar 17 Eylül'de açıldı. Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 60 bin civarında öğrenci birinci sınıfa başladı. Bu çocuklar için çok güzel bir imkan, çok güzel bir duygu. Yeni bir adım atıyorlar hayatlarında. Düne gelinceye kadar kreşteydiler, çocuk bahçesindeydiler ama şimdi farklı bir ortama geçtiler. Bu uzun yolculuklarının bir başlangıcı aslında. Çünkü artık eğitim dediğimizde hayat boyu eğitimden söz ediyoruz. Hani Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi, beşikten mezara kadar ilmi arayınız, ilim öğreniniz, bilgi ediniz. Bu çok büyük ve büyüklükten de öte derin bir felsefeyi bizlere öğretiyor. Bir eğitim felsefesini. Peygamber Efendimiz bunu 1400 sene önce ifade etmişti. Artık günümüzde de özellikle Avrupa Birliği'nde hayat boyu eğitim diye bir tabir var. Ama bunu Peygamber Efendimiz 1400 sene önce çok basit bir şekilde söylemişti. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Devamlı öğreniniz. Çünkü insanın yenilenmeye ihtiyacı var. Her geçen saniye, her geçen dakika, her geçen gün insanın hayatını böyle törpülüyor. Törpüledikçe bir takım bilgiler kayboluyor, bir takım bilgiler siliniyor, bir takım bilgiler köreliyor. Onun için Peygamber Efendimiz bize devamlı kendimizi yenilememizi öğütlüyor. İşte çocuklarımız, 60 bin çocuğumuz bu hayat boyu eğitim dediğimiz veya beşikten mezara kadar eğitim, ilim yolculuğu dediğimiz yolculuğa çıktılar. Allah kendilerine kolaylıklar nasip etsin, zihin açıklığı versin. Ayrıca yine bakanlığın verilerine göre 600 bin civarında öğrenci okumaktadır Bulgaristan'daki 2367 okulda. Yani 2367 İlim ocağı var, eğitim ocağı var. Bunlar da 600 bin civarında öğrenci okumaktadır. Yani birinci sınıftan 12. sınıfa kadar. Bu tabii büyük bir imkan ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Eğitim başlı başına zaten hem güzel bir imkan, büyük bir nimet ama aynı zamanda külfeti olan bir nimet. Zorlukları olan bir nimet, sorumluluğu olan bir nimet. Eğer gerekli sorumluluk gösterilmezse bu nimet elden gidiveriyor. Külfetlere katlanmak için gereken özveri, fedakarlık gösterilmezse o nimet elden gidiyor. Hatta gitmekle de kalmıyor. O da külfete dönüşüyor. Bize zarar vermeye başlıyor. Nitekim çocuklarımızı ele aldığımızda, eğer bugünlerde okullara başlayan çocuklarımızı ele aldığımızda şunu söyleyebiliriz. 60 bin tane çocuk. Bu çocuklar temiz. Fıtrat üzere. Zaten çocuklar belli bir yaşa kadar tertemiz bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Ama anne babalar, ondan sonra hısım akrabalar, konu komşu, çevre dediğimiz olay devreye giriyor belli bir şeyden sonra. Okul bu çocukları farklı bir formata sokuyor. Yani tertemiz olan çocuklar gerektiği gibi eğitilmediği için, yanlış bilgiler verildiği için, yanlış bir eğitim verildiği için ortaya daha sonra hepimizin vah tüh dediği bir ürün ortaya çıkıyor. Aslında bugün terbiyesiz, işte şöyle böyle diye hakaret ettiğimiz o çocukların müsebbibi bizleriz. Onları yetiştirenler bizleriz. O çocuklar İslam inancına göre, İslami esaslara göre 7 yaşına kadar temyiz çağı diyoruz. 7 yaşına kadar. Ortalama 12, 13, 14 yaşlarına kadar da buluğ çağı diyoruz. Temyiz yaşına kadar çocukların hiçbir sorumluluğu yok. Çünkü onlar temyiz, yani bir doğruyla yanlışı ayıracak sorumlulukta değiller. Öyle bir sorumlulukları yok onların. Bazı çocukları erken de ayırabilir, o ayrı mesele. O bazen farklı olabilir durumlar ama normalde öyle bir sorumlulukları yok temyiz çağına kadar, 7 yaşına kadar. Ondan sonra buluğ çağına kadar da sorumlulukları yok. Eğer tabii bilinçlenmiş, hızlı bir şekilde gelişmemişlerse, olağanüstü bir gelişim olmadıysa çocuklarımız 12 yaşına kadar, 13 yaşına kadar tertemizdir. İslam nazarında bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi durum böyle olunca tabii bizim sorumluluğumuz ortaya çıkıyor. Yaptıklarımız ortaya çıkıyor veya yapmadıklarımız ortaya çıkıyor. Dedik ya, bu çocuklar tertemiz ama bir yerden sonra, aslında bir yerden sonra dediğimiz daha ana rahminden itibaren belki de biz çocuklarımızı kirletmeye başlıyoruz. Çocuk daha ana rahmindeyken ana baba birbirleriyle kavgalı olursa çocukta bir agresiflik oluşmaya başlıyor. Bir anne baba, özellikle anne haramla beslenirse o çocukta harama doğru bir kayma başlıyor daha anne rahmindeyken. Ondan sonra çocuk dünyaya geliyor, bizden ne görürse onu yapmaya başlıyor çocuklar. Biz güzel sözler söylersek onlar güzel sözler söylüyorlar. Biz küfredersek çocuktan bir ara bakıyoruz, küfretmeye başlıyor. Hatta bilmeden, bilinçsiz bir şekilde küfretmeye başlıyor çocuk. 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında konuşmaya başlayan çocuk öyle oluyor. Çocuk sizden Allah dediğiniz duyarsa Allah diyor. Affedersiniz anasını diye duyarsa anasını demeye başlıyor. Yani bizden ne alıyorsa, bizden ne görüyorsa onu uyguluyor. Onun için biz çocuklarımızı daha bu yaşlarda, yani ana rahminden itibaren, yani hayatımızı düzgün yaşamamız gerekiyor demektir bu. Sadece işte bazı insanlar da, şunu da duyuyorum, bunu da burada paylaşmış olalım. Bazı arkadaşlarımız, bazı tanıdıklarımız, bildiklerimiz diyorlar ki ya işte artık biz daha düzgün bir hayat yaşayacağız çünkü çocuğumuz dünyaya gelecek. yaşayamazsınız bunu. Eğer siz çocuk dünyaya gelmeden önce bu hayatı yaşamaya başlamadıysanız, yaşamıyorsanız bir anda değişemezsiniz. İnsanın fıtratı budur. İnsanda değişimler böyle yavaş yavaş olur. Onun için bir bakarsınız değişeceğiz dediğiniz değişim siz 40-50 yaşına geldikten sonra olur. Orada artık çocuklarınızı elden kaçırmışsınızdır. Onun için değerli dinleyiciler, bizim eğitim anlayışımız daha ana rahmine düştükten sonra çocuklar başlıyor. Hadi oradan başlatıyoruz. Belki daha öncelere de götürmek mümkün ama oradan diyelim bir zaman sınırlaması. Ondan sonra bu çocuklar 7 yaşına kadar özellikle tabii geleneksel kültürde ama şu anda daha erken bir değişim oluyor. Yani 4-5 yaşına kadar ama belli ölçüde 7-8 yaşına kadar bu devam ediyor. Ailenin etkisi altında yetişiyor. Ailenin etkisi en fazla çocuğun üzerinde. İşte o aşamada biz çocuklarımıza ne verirsek onu bizden alıyorlar. Ama artık çocuk 9-10 yaşlarına gelmeye başladıktan sonra bizim etkimiz azalmaya başlıyor. Okulun öncelikle okuldaki öğretmenlerinin etkisi artmaya başlıyor. Ama aynı zamanda sokağın etkisi artmaya başlıyor. Televizyonun etkisi artmaya başlıyor. İnternetin etkisi artmaya başlıyor. Buna oranla da bizim etkimiz azalmaya başlıyor. İşte ondan sonra asıl bizim vah tühlerimiz o zaman başlıyor. İşte ama orada da yine sorumluluk bizde. Biz eğer 7 yaşına kadar gereken donanımı çocuğumuza verdiysek, kazandırdıysak, o daha sonra karşılaşacağı hastalıklara karşı daha dirençli olacak. Bağışıklık sistemini biz onun kurmuş olacağız. Ben şunu da söylemek istemiyorum. Televizyondan sadece zararlı şey geliyor. İnternetten sadece zararlı şey geliyor. İşte çevreden, okuldan. Hayır. Zararlısı da var, iyisi de var, kötüsü de var. Ama ne yazık ki çocuklar belli bir yaştan sonra zararlı olanlara meyilli oluyorlar. Çünkü onlar çok daha iyi reklam ediliyor. Ama dediğim gibi biz eğer 7-8 yaşına kadar çocuklarımızla ilgili vazifemizi güzel yaparsak ondan sonra işlerimiz daha kolay olacak. 7 yaşında veya 6 yaşında ilkokula başladığında çocuklarımız işte 60 bin tane çocuk ilkokula başlıyor. Bu çok güzel bir şey. Aslında hepimiz seviniyoruz. Anne babalar o günde seviniyor. Çocuklar sevinçli. Öğretmenler önceki öğrencilerden bıktıkları için yeni öğrenciler geliyor. Hiç olmazsa onlar ümitli. Diyorlar ki bunlar daha iyi olacak. Ama belli bir zaman sonra öğretmenlerle konuştuğumuzda tam tersi duygularını paylaşmaya başlıyor. O da tabii pek hoş değil. Ama orada yine işin esasına gelmemiz gerekiyor. Orada çocuğu şekillendiren biziz. Eğer 60 bin öğrenciyi okula verirken sakat bir şekilde verirsek o öğretmenlerin işi çok zor olacak ve onlar da o işi başarmak yani hedefe ulaşma noktasında çok ciddi sıkıntı çekecekler. Ulaşamayacaklar. Onun için biz anne baba olarak bu 7 yaşına kadarki vazifemizi iyi yapmamız gerekiyor. İslam nazarında, İslam dini, İslam eğitim felsefesinde 7 yaşa kadar ailenin vazifesi çok önemli. 7 yaşına kadar yaptınız. Yapmadınız ondan sonra çok vah tüh ederiz. 7 yaş sınırı çok önemli. Onun için biz 7 yaşına girinceye kadar çocuklarımıza çok ciddi anlamda yatırım yapmamız gerekiyor. Hem de onların bu yaşta bizden bekledikleri yatırım maddi yatırım değil. Sevgi, ilgi. İlgi, sevgi. Bunlar olacak ve çocuklarımızın açlık duyduğu konularda onlara gerekli mamayı vereceğiz, besleyeceğiz. Bu mama da bilgi. Onlar devamlı bir ilgileri oluyor ki bilgi edinsinler. Onların beyinleri boş doğduktan sonra. Ve oraya bir şeyler depolama gayreti içerisinde çocuklar. Onun için çok soru soruyorlar. çok soru soruyorlar ve biz de onları soruların cevaplamaktan bıkıyoruz, hatta zorlanıyoruz. Hele bir de bazen de zor da sorular soruyorlar. Geçenlerde bir arkadaşımız anlatıyordu. 5-6 yaşındaki çocuk, çok eğitimli bir arkadaş. Babası anlatıyor çocuğun. Çok eğitimli birisi, çok hazırlıklı, okumuş yani binlerce kitap okumuş. Ama 5 yaşındaki çocuk bana birkaç tane soru sordu, beni mat etti dedi. Yani o kadar zorlanabiliyoruz. Çocuklara ne kadar verirseniz onlar daha fazlasını istiyor ve verdiklerinizi de alıyorlar. Şöyle bir düşünün, çocukluğunuza gidin ve bugününüze bir gelin. Zannediyorum dinleyicilerimizin çoğu artık çocuk yaşında değil yani. Onun için şöyle bir gidin gelin, hafızalarımıza bakalım. Çocukluğumuzdan birçok şeyi iyi hatırlıyoruz ama ondan sonraki hayatımızdan pek fazla hatırlamıyoruz. Niye? Çünkü çocukken her verilen alınıyor. Bir de o zaman temiz niyetler var. Niyetler halis. Niyetler halis olduğu için temiz bir fıtrat var, temiz bir niyet var ve her şey alınıyor. Onun için o zaman da, o dönemde doğru şeyler vermemiz gerekiyor. Bir İslam alimiyle ilgili anlatılır. Bir baba alır çocuğunu, 7 yaşına geldikten sonra getirir alimin yanına. Der ki, ey efendi, bu çocuğu sana emanet ediyorum. Bunu al, adam gibi yetiştir, adam et. Alim de sorar, bu çocuk kaç yaşında? 7 yaşında der. Onun o zaman yetiştirilecek zamanı geçmiş der. Yani bakın ne kadar önemli o ilk 7 yaş. Şimdi stüdyodaki arkadaşlarımız bize kopya veriyorlar. Diyorlar ki Bulgarca'da da bir deyim var. Prvite sedem godinina čovjeka, insanın ilk 7 yılı. Hatta birisine kızdığımız zaman, hakaret etmek istediğimiz zaman bu Bulgarca'da, Türkçe ya bunun ilk 7 yılı eksik deriz. Niye? Çünkü gereken şey donanımı almamış. Gereken donanımı almadığı için daha sonra da onu telafi etmesi çok zordur. Telafi edenler var ama bunlar istisnadır. Onun için 7 yıla kadar, 7 yaşına kadar bizim çok büyük bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğumuzu bilinçli bir şekilde yerine getirirsek ondan sonraki süreç esnasında daha kolay, yine zorlukları olacak ama daha verimli, daha olumlu sonuçlar elde edeceğiz. Biraz işimiz daha kolay olacak. Ama 7 yaşına kadar ana baba olarak, birinci elden sorumlu kişiler olarak vazifemizi yerine getirmezsek, 7 yaşında sınıfa oturttuğumuz, rahleye oturttuğumuz o çocuğumuzu öğretmen, o çocuğumuzla öğretmenin başa çıkması çok daha zor olacak. Niye? Biz evde bir tane, iki tane, üç tane çocukla başa çıkamazken o öğretmen 20 tane öğrenciyle nasıl başa çıkacak? Bunu bir düşünebiliyor muyuz? Düşünüyor muyuz? Sonra ne oluyor? Öğretmenler suçlu. Ver, vurun abalıya. Öğretmenler her şeyden suçlu. Hayır, öğretmenler suçlu değil. Öğretmenlerin de suçu var. Kendisini geliştirmiyorsa, çocukların dilini anlamıyorsa, çocuklarının seviyesine inemiyorsa, öğretmen de suçlu olacak. Ne diyor Peygamber Efendimiz? En büyük muallim Peygamber Efendimiz'dir. En büyük öğretmen Peygamber Efendimiz'dir. Çünkü böyle canavar diyebileceğimiz bedevi insanları alıp dünyanın en medeni insanları haline getirdi. O Mekke'nin çölündeki, Hicaz'ın çölündeki bedevileri, insan görmemiş bedevileri aldı Peygamber Efendimiz. Eğitti, yetiştirdi, yetiştirdi, yetiştirdi. Endülüs'e ulaştı. Onun ilmi mirası, onun Peygamber Efendimiz'in tebliğ ettiği dinimiz Endülüs'e ulaştı. Endülüs ne yaptı? Avrupa'yı aydınlattı. Avrupa'nın aydınlanması Endülüs'ten gerçekleşti. Peygamber Efendimiz'in İslam dinini tebliğ etmeye başlamasından yaklaşık 150 sene sonra Müslümanlar Endülüs'teydi. Ondan sonraki 200-300 sene içerisinde Avrupa'da çok farklı şeyler olmaya başladı. Onun için değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz'in söylediklerine kulak vermemiz gerekiyor. Kellimun nase ala kaderi ukulihim. İnsanların akıllarına göre, insanların anlayış seviyesine göre konuşunuz diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi biz eğer çocuklarımıza onların anlayacağı dilde konuşmuyor da bizim anladığımız dilde konuşursak bir diyalog eksikliği olacak. Öğretmen eğer hala 30 sene öncesinde yaşıyorsa, hatta bazı öğretmenler bakıyorum daha 80'lerde yaşıyorlar, 80'lerden beri gelemiyorlar. O öğretmenin öğrenciye verebileceği fazla bir şey yok. Bırakın 80'leri, bırakın 90'ları, 2010'ların başında yaşayanların bugünkü çocuklara verebileceği pek fazla bir şey yok. Bunu iyi düşünmemiz gerekiyor. İşte öncelikle biraz böyle çocuklarımızın bu hafta 60 bin çocuğumuz okula başladı dedik. Bu birinci sınıfları tabii söylüyoruz. Bu sıfır oldukları için şimdi onun için onları biraz üzerine duruyorum. Yoksa 600 bin çocuk var okulda. Bunlar da hepsi de bizden, ana babalardan, öğretmenlerden bir şeyler bekliyor. Ha biz verebiliyor muyuz? Onların alabileceği şekilde mi veriyoruz? O ayrı mesele. Ama şu 60 bini konuşalım. Bu 60 binin üzerinde biz gerekeni yaptıysak anne babalar olarak, öğretmenin işi kolay olacak. Öğretmen sorumluluğunu yerine getirdiğinde ondan sonra üniversitedeki hocaların işi kolay olacak. Daha verimli çalışma yapacaklar. Üniversitedeki hocalar gerekeni yaptıktan sonra toplumda daha bir huzur olacak. Ama şimdi gidiyorsunuz üniversitedeki profesör diyor ki ya bize, affedersiniz çok ağır konuşacağım, böyle kaba konuşacağım, ya bize hayvanları gönderiyorlar diyorlar. Tamam, hayvanları tırnak içerisinde, asla böyle bir şey denmez ama o hayvanları yetiştiren hayvanları da sonuçta siz yetiştiriyorsunuz değil mi? Yani bunu da düşünmemiz gerekiyor. Yani birisine hani tabir vardır, birisine parmak gösterdiğinizde dikkat edin. Çünkü parmağınızın birisi karşıdakini işaret eder ama diğer üçü size dönüktür. Yani suçu birisine atarken, birisine bir suç atarken üç tanesi de size gidiyor. Onun farkında olmamız gerekiyor. Yani bizim öncelikli olarak dediğimiz gibi bir aileler olarak vazifemizi yerine getirmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimizin sözüdür yine. Diyor ki Peygamber Efendimiz, bir ana babanın evladına verebileceği en güzel şey edeptir, terbiyedir, eğitimdir. Elbette ki bir ana baba çocuğuna mal da bırakacak, miras da bırakacak, güzel şeyler de bırakacak, çalışacak buna. Ama öncelikli olarak ona bir değer bırakması gerekiyor. Ona insanlık bırakması gerekiyor. Ona bir terbiye bırakması gerekiyor. Çünkü mal, eğer terbiyesiz birisini bıraktıysanız o malın o terbiyesize hiçbir faydası olmaz. Ama terbiyeli birisini bıraktıysanız o mal hem ona faydalı olur, hem size faydası olur. Siz gittikten sonra da bu dünyadan faydası olur, hem de topluma faydası olur. Onun için anne babalar olarak 7 yaşına kadar çocuklarımıza karşı vazifemizi çok güzel yerine getireceğiz. Ama 7 yaşından sonra da bırakmayacağız. 7 yaşına kadar internete, hadi çocuğum şimdi benim işim var, haydi internete, çocuğu televizyonun karşısına. 7 yaşından sonra da haydi öğretmene veya haydi işte zamanla diskoya, miskoya, böyle bir şey olmaz. Olursa çekecek olan biziz. Çekecek olan bizim çocuklarımızdır. Çekecek olan toplumumuzdur. Anne babalar olarak 7 yaşına kadar ve sonrasında vazifemizi yerine getirip öğretmenlerin işini kolaylaştırıp onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Ondan sonra dediğimiz gibi 7 yaşından sonra peyderpey öğretmenlerin, çevrenin etkisi artmaya başlıyor, bizim azalmaya başlıyor. İşte bizim azaldığında biz o etkisi olanlara yardımcı olmaya çalışmamız gerekiyor. Değerli dinleyiciler, eğitim yılbaşı olması hasebiyle eğitimi konuşuyoruz. Eğitimi gündeme getirmiş oluyoruz. Biraz birbirimize hatırlatmış oluyoruz. Çünkü devamlı hatırlatmamız gereken bir husus eğitim konusu. Çünkü dedi ki hayat boyu devam ediyor. Bizim de hayat boyu eğitimciliğimiz devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan da hayat boyu eğitiliyoruz. Biz de öğreniyoruz. Hem öğreniyoruz hem öğretiyoruz. Zaten en güzel işleyen eğitim süreci budur. Öğrenirken öğretmek aynı zamanda. Çünkü insan öğretirken bazı hatalarını da görmüş oluyor. Yani size öğrenirken bir takım beklentileriniz var. Öğretirken onları karşılıyorsunuz. O beklentileri kendiniz karşılıyorsunuz bir şekilde. Aynı zamanda karşıdakini de gördüğünüz için neler beklediğini siz de daha sonra öğrenci olduğunuzda, yani hayatta rolleri değiştikten sonra ona göre davranıyorsunuz. Şimdi ailenin rolü önemli dedik ama çocuklarımızı bir de okula veriyoruz. 12 sene şu anda 10 sene artık zorunlu bir eğitim var. 12 sene eskidendi. Yeni sisteme göre 7. sınıfa kadar ortaokul, 8.'den 10. sınıfa kadar lise birinci kısım, 11-12 ise lise ikinci kısım oluyor. Lise birinci kısmı 10. sınıfı tamamladıktan sonra lise mezunu oluyorsunuz ama üniversiteye gitme hakkınız olmuyor. Onun için 12.'yi bitirmeniz gerekiyor. Asgari olarak 10 sene çocuklarımız okula gidiyor. Ondan önce 2-3-4 seneyi de hazırlık sınıfı, anaokulu, işte şudur budur bunu kattığımızda neredeyse bir 15 sene çocuklarımız okula gidiyor. Öyle orada öğretmenlerin rolü çok önemli. Öğretmenler düzgünse bizim evde vermiş olduğumuz, evimizde, ailemizde verdiğimiz olduğumuz, bina etmiş olduğumuz yerden devam ederler. İnşa etmeye devam ederler. Biz diyelim ki temelleri attık. Onlar işte temelleri attık. Biraz da duvarlarını başlattık. Onlar artık üstünü yaparlar. Çatıya getirirler. Çatısından sonra da veya çatıyı da örterler. Ondan sonra çocuk kendisini geliştirmeye başlar. İstediği şekilde iç dizaynı kendisine göre yapar. İşte burada öğretmenlerin rolü çok önemli. Ancak öğretmenlerin bu işi kendi başına başarması da mümkün değil. Bunu anlamamız gerekiyor. Toplumda şöyle çok büyük bir yanlış içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Çocuğu okula veriyoruz, tamam öğretmen halletsin. Hayır, günümüzdeki zaten eğitimciler bunu çok açık bir şekilde ortaya koymuşlar. Eğitim süreci dendiğinde öğrenci, öğretmen, veliler, yani ana baba, ebeveyn, üçlü bir sac ayağı var. Bunun bu sac ayağının birisi düşerse üzerindeki salça lütenitsa tavası devrilir. Onun için üç ayak da sağlam olması gerekiyor. Yani hem öğrenci olacak, öğrenci sağlam zaten. Öğrenciye ön yargıyla yaklaşmamamız gerekiyor. Anne baba sağlam olduktan sonra, öğretmen de sağlam olunca güzel bir ürün ortaya çıkacak. Ama aksi takdirde hiçbir şey ortaya çıkmayacak. Ve bundan dolayı da biz sorumlu olacağız. Çünkü Allah Teala, ey iman edenler, kendinizi ve ailelerinizi cehennem azabından koruyun. O öyle bir azaptır ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Düşünebiliyor musunuz ne kadar ağır bir şey bu? Allah Teala bize ailemizi, çocuklarımızı emanet etmiş, tertemiz bir şekilde vermiş ama biz onların o tertemiz ruhunu koruyamıyoruz. Bundan dolayı da sadece küçüklüklerinde, sevimli olduklarında severek, sevinerek, hoşumuza giderek cici bici olduklarında iyi ama ondan sonra sıkıntılarıyla karşılaştıktan sonra aman bu affedersiniz eşşol eşek. Eşşol eşek ama onun babası da eşek o zaman. Affedersiniz anası da başka tabir caizse bir dişi eşek. Yani bunu o çocuğun insan iken eşekleşmesi bizim gayretlerimiz veya gayretsizliklerimiz sonucunda. Ama biz bu çocukları aynı zamanda meleklerden üstün bir hale getirebiliriz. İşte orada el birliği içerisinde olacağız. Çocuklarımız okulda ne yapıyor, ne ediyor, takip edeceğiz. Eve geldikten sonra vaktimiz yettiğince ilgileneceğiz. Biraz zaman ayıracağız, fedakarlık yapacağız. Ne kadar fedakarlık, o kadar iyi bir nesil yetiştireceğiz. Ne kadar az fedakarlık, o kadar kötü bir nesil yetiştireceğiz. Bunu her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu tekrar konuşmamız gereken bir konuyu Eylül ayında eğitim yılının 2018-2019 eğitim yılının başladığı bir zamanda sizlerle gerçekleştirdik. İnşallah hayra vesile olur. Rabbim hepimize anne babalık sorumluluğunu iyi bir şekilde yerine getirmeyi, hepimize iyi evlatlar, yarın öbür gün utanmayacağımız, söylediklerinin bize ağır gelmeyeceği çocuklar, nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Ancak bu şekilde biz dünyanın daha iyi, daha huzurlu bir ortam olmasını sağlayabiliriz. Ama burada her birimizin ayrı ayrı rolü var. Her birimizin ayrı ayrı sorumluluğu var. Hiç kimse kimseye sorumluluğu atmasın, suçu atmasın. Anne babalar, öğretmenlere öğretmenler, işte çevreye çevre, anne babaya, böyle bir şey yok. Hepimizin sorumluluğu var. İnşallah Rabbim bu sorumluluğu yerine getirmeyi nasip eylesin. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayıdır. Hamdolsun bizler Hicri 1440 yılına başlamış bulunmaktayız. Muharrem ayı birçok aynı zamanda farklı İslam tarihinde, hatta insanlık tarihinde yaşanan farklı olaylar, hem sevindirici hem üzücü olaylara şahitlik eden bir aydır. Tabii bizim için Hicri yılbaşının olması hasebiyle ayrı bir önemi var. Çünkü yeni bir, yine bir başlangıç, yeni bir başlangıç, yeni ümitler getiriyor bizlere. Tabii Peygamber Efendimiz biliyorsunuz hicret ediyor Mekke'den Medine'ye. Muhacirlik diyoruz buna. Daha sonra göçe dönüşen, ama hicrettir Peygamber Efendimizin yaptığı. Aslında Rabiul Evvel ayında sonuçlanan, Safer ayında başlayıp Safer ayının son günlerinde yola çıkıp Rabiul Evvel ayında nihayetlenen bir hicret söz konusu. Ancak Hazreti Ömer döneminde Hicri takvim Müslümanların takvimi olarak kabul edildiğinde, yani farklı bir devlet anlayışıyla, farklı bir medeniyet anlayışıyla, bunun temeline de Peygamber Efendimizin hicreti konmuştur. Hicreti esas almıştır. Onun için Hicri takvim diyoruz. Yoksa Kameri ayları esas alan bir takvimdir. İlk ay olarak da, yani yılbaşı olarak da Muharrem ayı belirlenmiştir. Tabii ki hangi düşünceyle belirlendi onu ben doğrusu bilemiyorum. Üzerine de fazla düşünmedim. Ancak hepimizin bildiği gibi bizim Muharrem ayında Aşure'miz var, Aşure günümüz var. Daha Hazreti Adem'le ilişkilendirilen, özellikle Hazreti Nuh'la bağlantısı olan, Peygamber Efendimizin özellikle üzerinde durduğu, Ramazan ayından sonra oruç tutulmasını tavsiye ettiği 9. 10. gün veya 10. 11. gün Muharrem'in, Peygamber Efendimizin önem vermesi, bu ayın önemli bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor bize. Özellikle ilk 10 gününde ayrı bir maneviyatın olduğu, ama aynı zamanda üzücü olayların da yaşandığı bir ay ve zaman dilimi. Hepimizin bildiği gibi Kerbela'da Hazreti Hüseyin şehit ediliyor. Müslümanların İslam dininden koptuklarında, nefislerine, egolarına teslim olduklarında neler yapabileceğini, aslında insanların neler yapabileceğini, çünkü artık oradan Müslümanlıktan çıkıyor bir yerde insan, insanlıktan dahi çıkıyor. Hani Peygamber Efendimizin cennetteki gençlerin efendileri olarak nitelediği Hazreti Hasan'la Hüseyin'in, Hazreti Hüseyin şehit ediliyor ve o dönemin halifesi Yezid tarafından bu gerçekleştiriliyor. Hunharca bir saldırıyla. Tabii çok üzücü olaylar bunlar. Müslümanların bugün yapması gereken o yaşanan olayları iyi okuyup, iyi değerlendirip gerekli sonuçları çıkarmak. Çünkü bugün de buna benzer olayları görüyoruz. Bazı yerlerde Allahu Ekber deyip birisi saldırıyor, karşıdaki Allahu Ekber deyip cevap veriyor. Bunlar işte o zamandan gerekli sonucu çıkarmadığımız, gerekli ibreti almadığımızı gösteriyor. Onun için bizler bu günlerden de istifade ederek o yaşanan acıklı olayları iyi okumamız gerekiyor. Yani onu bunu suçlamak yerine, ya şu şöyleydi, bu böyleydi, iyi değerlendirip, onlar artık suçunu, kimin suçu varsa o suçunu çekecek. O defteri kapanmış artık. Bizim bugün yapmamız gereken oradan gerekli ibretleri alıp aynı yanlışa bizim düşmememiz. Onun için bu Aşure gününden, Muharrem ayından istifade ederek bu noktada biraz bilgi ve birikimimizi genişletmemizde fayda var diyorum ve tekrar Aşure günümüzün hayırlı, bereketli olmasını, bol bol Aşure ikram edilmesini temenni ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.